Ayrım 18, sayfa 154. İblisi öldür, Timur Soykan. Babam hapisten çıktıktan bir yıl sonra Demir amcayı lüks bir barın önünde indirdiler. Bir tetikçi sıkmış kafasına. Korumalar kevgire çevirmiş herife. Demir amcanın o kadar çok mekanı, işi vardı ki kimin öldürttüğünü çözmek samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Polis de su testisi su yolunda kırılır diyerek uğraşmamış. Demir amcanın adamları birini döve döve öldürmüş ama cinayetin azmettiricisi o değilmiş. Herkes adam Demir babayı öldürüp öyle korumasız durur mu diye soruyordu. Hep yazmak istediği roman gibi olsa sonu katili de bulunurdu. Hayat öyle değil işte, benim pederden de hep şüphelendim. O sıralarda cep para dolu, gençlikten karnımız da kaynıyor. Doğuştan zengin piçlerin ortamlarına dalmıştık, fena kaptırdım. Ot, alkol yetmedi, burundan çekmeye başladık. Bir gece kafa bir dünya eve dönmüşüm. Hayal meyal hatırlıyorum, pederin yumruğu indi suratıma. Götüm yemedi ayağa kalkıp üstüne saldırmaya. Ne küfürler ettim, dönüp bakmadı. Demir amcayı sen öldürdün lan diye bağırdığımda karabasan gibi çöktü üzerime. Boğazıma yapıştı. Anam üzerine atlayıp feryat figan durdurmasa öldürecekti. Evden, işten kovdu. 1,5 yıl Bayrampaşa'da doğduğum apartmandaki bir dairede anacığımın gizlice verdiği parayla yaşadım. Mangır, bırak sosyete ortamlarını, evde bira içmeye zor yetiyordu. Belki 10 kez pederin kapısına gittim, her seferinde kovdu. Bütün para metresinden peydahladığı piçlere gidecek diye ödüm kopuyordu. Peder insafa gelip gelsin dediğinde batakhaneleri kapatmıştı. Artık gerçek bir bürosu vardı. 10 tane bilgisayarda gençten bilgisayar kurtları harıl harıl çalışıyordu. Başlarında takım elbiseli, sinek kaydı tıraşlı, 40 yaşların başında bir lavuk vardı. Ozan diye bir piç. Bizim pederi canlı bahis işine sokmuştu. Yılışık, kurnaz, çok zeki, zehir gibi herifti. Jilet gibi takım elbisesinin içinde briyantinli saçlarını avuçlarının içiyle bastırırken, Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun olduğunu, daha 35'indeyken büyük bir şirkette nasıl yükseldiğini anlatır. Sonra kendi şirketimi kurunca ben anladım. Kerizler yasal iş yapar, vergi öder derdi. Ben de peder de bilirdik, sırtımızı döndüğümüz an kazığı sokacak. Hep tetikteydik. Allah'ı var, o da güven vermeye çalışmazdı. Peder sürekli onun yanında olacaksın, işi öğren, sonra siktir edeceğiz İbne'yi demişti. Benim kafa o kadar bassa liseyi alnımın akıyla bitirirdim. Herif beni donunda sallıyordu. Bize iyi para kazandırmaya başlayınca babam da keyfe geldi. %25 alan Ozan'a göbekten bağlıydık. Şike sayesinde de bizimle aynı işi yapan çakalları fena çarpıyorduk. 3 yıl önceydi. Ozan bizim eve yanında şişman bir adamla geldi. Oturduğunda göbeği neredeyse dizlerine kadar geliyordu herifin. Kel kafasında kat kat ensesindeki terleri sürekli mendiliyle siliyordu. Ozan pederle Refik amcayı önceden anlatmıştı. Benim haberim yoktu. Herifin adı Rafi'ydi. İngiltere'den gelmişti. 30 yıldır orada yaşıyormuş. O da yasa dışı bahis işindeymiş. Türkçeyi unutmuştu. Bazen karıştırıyor, İngilizce birkaç kelime ediyor, sonra Türkçesini hatırlamak için düşünürken Ozan araya girip hatırlatıyordu. Mevzuya bu işte çok para var, $1,000,000 dönüyor, müşterilerimiz çok ama çok zenginler diye girmişti. Peder iştahlanmıştı. Rafi anlatırken yapış yapış dudaklarında beyaz tükürükler uzayıp kısılıyordu. Sadece çok zenginlerin üye olup girdiği bir internet sitesinden bahsetti. Bu zenginlerin televizyonlarda, internette canlı yayınlanan rehine olaylarında bahis oynadığını anlattı. Rehine ölür, fail ölür, sağ kurtulurlar. Hepsi ölür gibi şıklara $1,000,000 basıyorlardı. Peder anlamadı ama adamların bundan nasıl keyif aldığını ben hayal edebiliyordum. Kanlı canlı kumar, heyecan vericiydi. Rafi pederle Refik amcayı ikna etmek için paraya doymuş insanların sapkın zevklerini ballandıra ballandıra anlattı. 3. viski bardağını dikip üzerine 1 şişe sodayı içtikten sonra bahis oynanan olayların en çok Türkiye'den geldiğini söyledi. Bundan sonrasını babam da bilmiyordu. Konunun nasıl bize geleceğini merakına kapılmıştı, dayanamayıp sordu. İnternet sitesinde yürütüyorsunuz işinizi, bizden ne istiyorsun? Ağzını şişman elinin tersiyle silip şike yapmanızı istiyorum dedi. Bu babamın işiydi, Rafi'nin tam aradığı adamdı. Ama pederim bile aklına yatmayacak kadar büyük işti. Sessizliği Şişko bozdu. Çok büyük para var ortada. Açılmaz denilen kapıları açacak kadar çok para. Bir seferde 10-15 milyon liradan bahsediyorum dedi. Ozan büyük paranın şevkiyi de sırıtırken gözlerini babamın üzerine dikmişti. Resmen heyecanlıydı. Ben işin büyüklüğünden korkmuştum. Peder de tedirgindi. Bir iki dakika bıyığını çekiştirip düşündükten sonra Refik amcaya baktı. O başıyla onaylayınca tamam dedi. Benim fikrim kimsenin umurunda değildi. Sorsalar imkansız derdim. Rehine operasyonlarını yapan polisi, savcıyı nasıl bağlayacaksın? Bir dünya aksilik çıkar diye düşündüm. Hepimizin tahmin ettiğinden çok daha kolay oldu. Pederin aksakallar şeyhi Yavuz Hoca ile bir kez görüşüp parayı koklatması yetti. Ulan amına koyayım, onu anlatmasaydım bari. Can korkusuyla aksakallar şeyhini okudum heriflere. Hepsini kaybettiler. Şimdi dışarıdakiler Yavuz Hoca'nın adamlarıysa beni kesin indirirler. Onları öldürmese soğuktan gebereceğim zaten. İçim donuyor, derim yanıyor. Cevdet başkomiser dışarıdan konuşuyor. 5 dakika oldu. Televizyonlar bangır bangır bu olayı veriyor. Söyle artık, ne istiyorsun? İhtiyarın sesindeki sakinlik beni daha da korkutuyor. Gözlerinde nefret, dudaklarında tiksintiyle bana bakarken dışarıyı da konuşuyor. Adım Yusuf Demir, 1. sınıf emniyet müdürüyüm. Cinnet halinde değilim. Artık müzakereciyi gönderebilirsiniz. Neden bunu yaptığımı ona anlatacağım. Moruk harbiden akıllı, inşallah çok geç olmamıştır. Kapıdaki özel tim bizimkilerse hemen haber uçururlar pedere. Cevdet başkomiser de avuçlarının içindedir. Öyleyse de haberi yok galiba. Belki de bizim ekip evinde namluları, karısının çocuğunun kafasında, öleceğiz burada. Özel tim kapıda canımızı almak için kuduruyordur. Kendi ellerimle beslediğim yavşaklar canımı alacak. Radyoda bizim olayı anlatıyor spiker. Kimliklerimizin belli olmadığını söylüyor. Fısıltıyla yalvarıyorum. Beni babamla konuştur. Kapıdan dalacaklar içeri. Çok geç olacak. Ben ikna ederim onu. Susmamı işaret ederken şansımı denemek istiyorum. Bağıracakken üzerime atıldı ihtiyar. Elini ağzıma bastırdı. Burnumdan nefes çekmek isteyince yüzüm ortasından yırtıldı sanki. Ağzımın sardığı banda dudaklarım çığlığım yapıştı. Nefes alamıyorum. Öleceğim. Ciğerlerim şişiyor. Göğsüm patlayacak. Kırık burnumun aralığından gelen soluk yetmiyor. Canım çok yanıyor. Bedenim kasılıyor. Sesin çıkarsa öleceksin diyor adi herif. Yemin ediyorum gıkımı çıkarmayacağım. Yalvarıyorum. Aç. Gözlerimin içine öyle bakıyor ki söyleyemediklerimi, yeminimi gördü. Bandı açtığında kana kana çektim havayı içime. Her nefes bin yerden bıçak saplıyor, canım çok acıyor. Dudaklarımı bir daha kıpırdatmaya cesaretim yok. İhtiyar kapıya dayalı vitrini tutup tarttı. İlk darbede mümkün değil, açılmaz. O sırada bütün şarjörü kafama boşaltır. O da üşümüş, yorgun. Karyolaya oturup kollarını karnında birleştirdi. Doğa mırıldanır gibi kıpırdıyor dudakları. Sürekli telefonuma bakıyor. Bilmediğim bir planı var. Belki de babamın benim hayatım karşılığında torunlarını bırakacağından emin. Bana güvenmemesini, müzakereciye inanmamasını söylemeliyim belki de. Donuyorum. Soğuk sanki derimi yüzüyor. Amına koyayım. 11. bölüm Levent Gündüz. Zavallı bir çaresizliktir vasiyet. Arabanın camındaki karları temizlerken fark ediyorum. Fareye son attığım yumrukta dişinin kestiği yer hala kanıyor. Kar sünger gibi emiyor. Kırmızılık tane tane yayılıyor. Bütün kanımız kara, böyle karışmadan sağ salim bir kurtulsak bari şu beladan. Korkunun heyecanla karıştığı berbat histen, içimde zapt ettiğim nefretimden yoruldum aga. Ne olacaksa olsun, bitsin artık. Radyoda Ali Beyköy dendiğini duydum. Fazla kısmışım kafamı şişiren sesi. Kulaklığı iyice yerleştirip sesi yükseltiyorum. Sunucu Ali Beyköy'de bir rehin olayı yaşandığını tekrarlıyor. Nihayet başlıyoruz, meydanı kolaçan ediyorum. Bu muhteşem huzur manzarası delirtiyor artık beni. İçimdeki fırtınayı işkence eder gibi yavaşça kocaman kar taneleri salınarak düşüyor. Artık yüzünüzü gösterin köpekler. Sakinleşmeliyim, düşman çok güçlü. Bizim kozumuz bir rehine, bir de kayıttan ibaret. Gerçi şansımıza rehinemiz çok değerli çıktı. Sabah fare ağzı burnu kırılmış konuşurken ben de ihtiyarda dehşete düşmüştük. Pisliğin her kelimesinde karşımızdaki şeytanın yüzü berraklaşıyordu. Akıl sır ermeyen kötülük ortaya dökülürken hayret ve nefretin karıştığı hisler içinde kafamızı toplamaya çalışıyorduk. Böyle bir ihtimal kimin aklına gelirdi ki? Acıların, ölüm kalım savaşlarının canlı yayınlandığı zamanlarda kanlı bir zevk masası kurulmuştu. O zengin pisliklerin insanların felaketlerini ekranlarının başında ağızlarının suyu akarak izleyişleri geliyordu gözümün önüne. Zeliha'yı babası demir parmaklıklara doğru savurduğunda kesin kumarlarındaki heyecanın paraya değdiğini düşünüyorlardı. Tahminlerinin kaynağıydı kanlı canlı fakir oyuncakları. Kader de hayatın kendisiyle oyun oynuyorlardı. İnsanların felaketlerinde olasılık hesapları yaparken daha büyük, güçlü hissediyorlardı kendilerini. Oysa bu akıl almaz kader kumarına sızan şikeciler milyonlarca dolar söğüşlüyordu sapık gerzekler. Bilişim şubede çalışırken bilgisayarların içine gizlenmiş çok sapık duymuş görmüştüm ama böylesini hayal bile edemezdim. Yine de hangisini ilk öldürsün diye sorsan düşünmeden şikecilerin kafasına sıkacağımı söylerim. Hiç şüphesiz aksakallar şeyhinden devletin üniformasını giyip para karşılığı bu siktiğin pisliklerin tetikçisi olanlardan başlarım. Ama Nezih'in Adem'in çaresizliğini anlayabiliyorum. Biz de dün bir çıkış bulmasak aynı hale düşecektik. 2,5 saat önce farenin canını almayı da o kadar istedim ki Yusuf müdürün hiddetinden endişelendim. Rehinemiz elinde kalmasın diye farenin suratına yumruğu koyup bayılttım. Selahattin müdürün arabasıyla teftiş kurulunun otoparkına girerken yavşaklar halen köşede kara Renault'un çıkmasını bekliyordu. Bilgisayardan farenin ağzı burnu kırılmış sandalyeye bağlı fotoğrafının çıktısını aldım. İtiraflarının kaydını flash belleğe yükledim. İtiraf kayıtlarını Fatih'in karısının Yusuf müdürün maillerine gönderdim. Yarım saat sonra otopark kapısından kara Renault'da çıktığımda peşime takıldılar. İbneleri Ali Beyköy'deki bir ara sokakta kar birikintisine saplayıp tüydüm. İşte geldik buraya. Ne bu korku dolu heyecana ne de yaşadığımız tüm pisliklerin finaline yakışacak bu güzelim meydanda her dakikası çile bekleyişim öyle başladı. Yumruğumu kaportadaki kara sürüp kırmızı lekelerin büyümesini izlerken radyo susuyor, telefon çalıyor. Aynı planladığımız gibi arayan Fatih. Sabahtan beri buradan 1 kilometre uzakta sahilde park etmiş arabada bekliyor. Heyecandan titreyen sesiyle televizyonlar canlı yayında vermeye başladı diyor. Bir sokak aşağıya arabayla gelmesini söylüyorum. Cebimdeki mermiyi bir avucuma aldım, diğer elimle silahımın kabzasını sıkıyorum. Ellerim titriyor. Zeliha'nın mutlu yüzü, Necmi Hanım'ın hüzünlü gözleri, farenin dağılmış pislik suratı, babasının çatallı çirkin sesi, Yusuf müdürün kederle çöküşü, bir de kızılın güzelliği düşüyor aklıma. Aga sanki dünyayı yüklemişler sırtıma. Bir hatamla azaba gömülürüz, bir doğru hareketimle çıkarız bu kabustan. Sakin ol Levent. Montumun iç cebindeki farenin fotoğrafı ve flash belleği kontrol ediyorum. İşte orada. Çam fıstığı meydanına inen şirin sokaktan yavaşça geliyor siyah cip, farlarını yaktı. Sarı ışığında kar taneleri ateş böceklerine benziyor. Sağdaki sokakta metalik son model sedanı farları yanınca fark ettim. Pezevenkler işlerindeki ustalığı sergiliyor. Arkadaki sokağı tutmamaları önemli. Fatih orada oğlunu bekliyor. Onu aldıktan sonra ebelerinin örekesini görecek göttekler. Çocuk hangi arabada? Sedan durdu, cip yaklaşıyor. İhtiyar kadın yine pencerede sokağa dolan sarı ışığı seyrediyor. Cip küçük meydanın girişinde durdu. Ardındaki bembeyaz sokakta freninin kırmızı ışığı parlıyor. Hadi be, çıkarın çocuğu. Cipin ön sağ kapısı açılırken ihtiyar kadının ardından yaklaşan gölgeyi fark ettim. Nihayet yüzünü gösteriyor. Namlusuyla cama tıklayıp sürprizini yapıyor orospu çocuğu. Sabahtan beri beni izlediği gözlerinden belli. Yaşlı kadının kafasına tabancayı dayayıp dilini çıkararak psikopatlığının şovunu tamamlıyor. Seni öldüreceğim. Şimdilik sakin olmalıyım. Dikkatini topla. Cipten ilk inen izbandut paltosunun önünü açıp kemerinden sarkan silahının kabzasını tutuyor. Kendini çok havalı bela zannediyor. Cipin arka sol kapısından yavaş hareketlerle indi asıl pislik. Bu farenin anlattığı Refik olmalı. Memur gibi adamdır demişti. Tam da öyle. Bir tek deri el çantası eksik. Kafasına yapıştırdığı saçlarının arasında kel çizgiler görünüyor. Uzun, üstüne bol kahverengi paltosu herhalde benimle yaşıttır. Yeşil ceketinin içinde örgü yeleği görünüyor. Sakin adımlarla bana yaklaşırken ince deri kemerini çekip göbeğinin altına yerleştiriyor. Tam yaşlılığın sınırında, bıyığı kırlaşmış, burdu ve kulakları büyümeye başlarken gözleri etrafındaki kırışıklıklarla küçülmüş. Paltosunun yakasını kaldırırken hayatın tüm ceremesini çekmiş kadar serin kanlı. Eliyle sedana farlarını kapatmasını işaret ediyor. Sarı ışık sönerken bakışlarını gözlerime dikti. Görünüşündeki mülayimliğiyle tezat güçlü sesi hakimiyetinden emin emretti. Ara Yusuf'u, rehinenin kafasına sıksın. Öfke nihayet ürkek, yumuşak, korkak, bütün hisleri parçalayarak büyüyor içimde. Refik'in haddini bildirmek kurşun sıkmak kadar keyifli. Tıraşı kes, önce çocuğu ver, müdür anlaştığımız gibi sonra sıkacak kafasını. Azap, sessizlik uzadıkça uzuyor. Nihayet memur kılıklı mafya elini havaya kaldırıp gel işareti yaptı. İzbandut cipin arka kapısını açıp kucağına aldığı veledi gösteriyor. Yusuf mu, Muhammed mi bilmiyorum. Planımız halen tıkır tıkır işliyor. Artık saniyelik hamlelerle zalimleri tuzağımıza çekecek anlardayız. İri yarı herif çocuğu Refik'in yanında yere bırakıyor. Ufaklık gülümseyerek bakıyor bana. Beni tanımasına şaşırdım. Zeliha gibi mutlu. Yaşanan tüm kederlerin farkında olmayacak kadar masum. Bana yürüyecekken kafasından tuttu pislik herif. Saniyelerin önemli olduğunu biliyor. Artlık heyecanların içinden koz çıkarmaya çalışıyor. Ara sıksın tetiği, bırakacağım. Düştüğü tuzağın farkında değil köpek. Hiç beklemediğini yapıyorum, üzerine yürüyorum. Bir elimde ıslak çelik kurşun, diğer elim tabancamın kabzasında. Yumruklarımızla kana kan hesaplaşacak kadar yakınken bakıyorum sinsi gözlerine. Çocuğu bana vereceksin, gerisini sonra konuşacağız. Öyle anlaştık diyorum. Nihayet anlık çakallığının da etmeyeceğini kabullendi. Gözlerimde silahımı çekip tetiğe asılacağım deliliği fark etti. Veledi bırakıyor. Koşup bacağıma sarılıyor yavrucak. Çok az kaldı be, çok az. Biraz sonra kendilerinin kazdığı kuyunun içinde olduklarını görecekler. Çocuğu kucağıma alırken Refik'e teşne olduğu yalanı söyledim. Çocuğu aşağıdaki sokağa bırakacağım. Sonra yanına gelip sana istediğinin gerçekleştiği görüntüyü izleteceğim. Rehinenin öldüğüne emin değil. Yine de kemerini göbeğinin altına çekerken beladan kurtulmanın ferahlığında. İkiz kozunun garantisinde sanıyor kendini. Sedana ihtiyar kadının penceresine sakin olmalarını işaret ediyor. Sırtıma namlular doğrultmuşken çocuk sarılıyor boynuma. Saçlarının renginden, Yusuf'tan daha kısa kirpiklerini anlıyorum Muhammed olduğunu. Anne nerede, nine nerede diye mırıldanıyor özlemini. Kardeşini de kurtaracağız çocuğum. Arnavut kaldırımı sokağın sonundaki cumbalı evin köşesinde gizlenen baban bizi izliyor. Saniyeler bile önemli planımız için ama yavaş olmak zorunda adımlarım. Köşeyi döndüğümde Fatih can havliyle uzanıp alıyor evladını. Göğsüne bastırıp kokusunu içine doldurduktan sonra hadi git yalvarırım Yusuf'u da kurtarın derken titriyor sesi. Azabının büyüklüğüne yandım Fatih'in. Evladının hayatı için elin oğluna bana muhtaç. Onun zayıflığı bana kendimi daha güçlü hissettirdi. İnsan böyledir. Başkalarının güçsüzlüğü de beslenir. Arnavut kaldırımı yokuşu koşar adım tırmanıyorum. Çınarın altında üzerine lapa lapa kar dökülen pislik, cinayetimizin delili kaydı bekliyor. Rehinenin kafasına sıkıldığı kaydı izleyip hesaplarına milyonların yatacağı hayalinde. hamlemi yapmadan, filmin sonunu zaten biliyoruz değil mi dedi. Kendisini inandırdı, senaryo ile devam ediyor. Patron suçlarımızın ortaklığına kanaat getirdiğinde diğer çocuğu size verecek. O kadar kolay değil. Hiç uğraşmadım onu tuzağıma düşürdüğümüzün ifadesini yüzüme çizmek için. Saadetimden işkillendi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Eline verdiğim fotoğrafa bakıp patronun oğlunun dağılmış yüzünü gördüğünde afallıyor. Rehinemiz bu. Sıksın mı kafasına diyorum. Hakkını yemeyeceğim. Çok profesyonel ve beklemediği hamleye karşın sükunetini koruyor. Kaşları burnunun üzerinde kat kat birleşirken dudağı gerildi. Bu bütün işi değiştirir. Sakın kurşunu sıkmasın Yusuf Demir. Patronun talimatını bekleyeceğiz diyor. Muhammed babasının kucağında özgür, sahil yolundan güvende annesine ninesine gidiyorlar. Güce kavuştuğumda o kadar kolay değil benden kurtulmak. Flaş belleği uzatıp konuşuyorum. Bunda yavşağın itiraflarının filmi var. Sadece sende bende değil birilerinde daha var. Bizim başımıza iş gelirse her yere itiraf kaydı gidecek. Patronum bunu izledikten sonra bize diğer çocuğu verecek. Biz de bu defteri sonsuza dek kapatacağız. Deliliğim de üzerine giderek tartıyorum düşmanımı. Mavi gözlerimde siyah göz bebeklerimin kudurduğunu görüyor Refik. Paniğe kapılıyor. Yılan gibi tıslayarak şartımı söylüyorum. Yukarıdaki ihtiyar kadının yanındaki iti karşıma getireceksin. Tamam, sakin ol diyor. İhtiyar kadının evindeki gölgeye aşağı inmesini işaret etti. İntikam değil amacım. Oyunlarında yeni, bizim güçlü olduğumuz kısmın başladığını ilan edeceğim. Karşımdaki zeki bir herif bunu anlıyor. Tetikçisini kurban olarak önüme sunuyor. Biraz önce pencereden zalimliğinin gösterisini yapan göt veren ürkek adımlarla karda bata çıka yaklaşıyor. Penceredeki yaşlı kadına kimliğimi gösterip ben polisim diyerek 155'i aramamasını sağlamaya çalışıyorum.
18. ayrımın sonu. Sayfa 164.